Ayrım 27, sayfa 237. Büyük anneye dair. Emre Karaca'nın Merter'de oturan ailesi, oğullarının içini bir şeyin kemirdiğini görüyor ama bu huzursuzluğuna bir çare bulamıyorlardı. Çünkü Emre onlara hiçbir şey anlatmıyor, sorularını kayıtsız bir ifadeyle "bir şey yok" diye geçiştiriyordu. Oysa neşeli bir ailesi vardı Emre'nin. Onun dışındaki herkes, hayatta başlarına ne gelirse gelsin, sürekli bir şakalaşma içindeydi. En ufak, en anlamsız bir konuşmadan, en sıradan görünen bir hareketten, hele hele insanların düşüp kalkmalarından kendilerine günlerce gülecek malzeme çıkarırlardı. Aileden birinin ettiği tuhaf bir söz yıllarca tekrarlanır, her seferinde de kahkahalara yol açardı. Aynı hikayeleri, aynı şakaları tekrar etmekten hiç çekinmezler, her seferinde aynı heyecanla gülerlerdi. Hele Emre'nin, son zamanlarında Alzheimer hastalığının karanlık sularına doğru çekilen dillere destan babaannesi, hasta olmadan önce de yaptığı tuhaflıklarla herkesi katılana kadar güldürür, buna da hiç alınmazdı. Koyu bir Makedonya Türkü olarak o şiveyi hiç yitirmemiş olan Gülizar babaannenin hikayeleri dilden dile dolaşırdı. Emre'nin babası Harun Bey, oğluna bazen "Oğlum, madem yazar olmak istiyorsun, bırak onu bunu da babaanneni yaz," derdi. "Ondan daha iyi roman konusu mu olur? Çok antika bir kadın." Aslında haklıydı Harun Bey ama dünya edebiyatı sağanağıyla başı dönmüş olan Emre'nin bunu anlamasına, "Niye babaannemin hikayelerini daha iyi dinlemedim?" diyerek pişman olmasına daha bir süre vardı. İçinde yaşadığı ailenin ve çevrenin en iyi roman konusu olduğunu anlayacak olgunluktan uzaktı henüz. Kendisini sürekli okuduğu batılı yazarların yerine koyuyor, onlarla özdeşlik kuruyordu. Çünkü henüz yurt dışına çıkmamış, batıdaki Türk algısını yaşamamıştı. Yoksa bir Türk olarak kendisinin sandığı ve özdeşleştiği gibi, filmlerdeki kahraman kovboy değil, kızılderili, beyaz değil, zenci, İngiliz değil, Hintli yerine konduğunu anlardı. Ama henüz uzaktı bu anlayıştan. Çünkü kendi ülkesinde batıda olduğu gibi ikinci, üçüncü sınıf insan değildi. Türklere öyle bakılacağını da bilmiyordu. Balkan Savaşı sonunda büyük acılar çekerek Türkiye'ye kaçan muhacirlerin yaşadıkları her trajediden bir komedi yaratmaları, deyim yerindeyse bir gözü ağlar, bir gözü güler halleri Emre'ye ilginç geliyordu gelmesine ama dediğimiz gibi henüz bunun edebi değerinin farkında değildi. Oysa bu hikayelerin içinde büyümüştü. Büyük anne kocası öldüğünde eve gelip Kur'an okuyan hocalar, dualarında Atatürk'ün adını anmadıkları için onlara kızmış, evi baştan aşağı sirkeli sularla yıkayarak temizlemiş, ne yaptığını soranlara ise o adamların ettiği duaları silip süpürdüğünü, kendisinin yeni baştan dua edeceğini söylemişti. Kötülüğe karşı korunma yöntemlerinden birisi sirke ise öteki de kurumuş leylek pisliği yakarak bütün evi tütsülemekti. Bir süre sonra evdeki herkesi zor tanımaya başlamıştı. Ölümünden önce torunları sırayla "Babaanne kimim ben?" ya da "Anneanne ben kimim?" diye sorduğu için bir sabah kurnazlık yapmış, daha hiç kimse ağzını açamadan "Kimim ben?" diye sorarak herkesi gülmekten yerlere yatırmıştı. Bu olay ölümünden bir gün önce olmuştu. Büyük anne ertesi gün öldü. Cenazesinde onun bu tuhaflıkları anlatılarak bol bol "rahmetli çok hoş kadındı" denerek hem gülündü hem ağlandı. Emre, büyük annenin gözdesi, sırdaşı, arkadaşıydı. Onu ciddiyetle söylediği her söz Emre'ye Ionesco'nun absürt cümlelerinden biri gibi gelirdi. Evde Zehra'ya anlattığı tek kişi de o olmuştu zaten. Yaşlı kadın uzun uzun Zehra'nın özelliklerini sorduktan, Emre'nin telefonundaki resmini gördükten sonra "Kurkarım ki üzersin be yavrum sen bu kızı," demişti. "İyisin, hoşsun ama senden koca olmaz." Emre gülerek "İnsanlar değişir babaanne," deyince de meşhur laflarından birini patlatıvermişti. "Tavuk götü tövbe tutmaz evladım, ben seni bilirim." Evde birinin anahtarı, telefonu, yüzüğü ya da herhangi bir eşyası kaybolunca hemen büyük anneye başvururlardı. O da eline geçirdiği havlu olsun, mendil olsun ilk bezin köşesine bir düğüm atar, şeytanın çükünü bağladığını söylerdi. Sonra şeytana seslenir, o eşya bulunmadan çükünün düğümünü açmayacağını, onun da işiyemeyeceğini, çatlayarak öleceğini söylerdi. İşin tuhafı, Emre'nin de kaç kez başına geldiği gibi bu tehditten sonra o eşyanın hemen bulunmasıydı. 92 yaşında olmasına rağmen Emre'lerle aynı apartmanda altlı üstlü oturduğu kendi evinde tek başına yaşamakta ısrar ediyor, her işini de kendisi yapıyordu. O ev hep pırıl pırıldı, örtüler temiz, hatta kolalıydı. Onu toprağa verdikten sonra evine dokunmak istemediler. Aradan 6 ay geçince bir gün evin kadınları gidip sandığını açtılar. Sandıkta bazı eski işlemeli örtüler, gelin olmadan önceki ve sonraki anıların, fotoğrafların yer aldığı bir albüm buldular. Büyük anne albüme bütün sevdiklerinin fotoğraflarını yerleştirmişti. Kızlarının, oğullarının, gelinlerin, damatlarının, torunlarının resimleri. Aileye sonradan giren, günahı kadar sevmediği gelinin ise fotoğraflardaki gözleri oyulmuştu. Demek yaşlı kadın hiç üşenmeden tek tek fotoğrafları elden geçirmiş, aile fotoğraflarında bir tek o gelinin gözlerini makasla oyarak yok etmişti. İşin tuhafı, o gelinin bir süre sonra sarı nokta hastalığına yakalanıp görme yetisini yitirmesiydi. Böylece büyük annenin duaları, sirkeleri, tütsüleri, büyüleri bir kez daha doğrulanmıştı. Yazarın hayal kırıklığına dair. Emre'nin sabırsızlıkla beklediği ileti aşağı yukarı 2 ay sonra geldi. Bir yayın evi editörünün yazdığı satırları okurken amacına çok yaklaştığını hissetti ama birden derin bir hayal kırıklığının dipsiz uçurumuna yuvarlanıverdi. İletide kibar cümlelerle çok farklı bir deneysel roman yazmış olduğu belirtilerek onu kutlayan satırlardan sonra ama ne yazık ki bu romanın onların yayın çizgisinde kendisine yer bulmasının zor olduğunu belirten bir hüküm yer alıyordu. Kitabın idam kararıydı bu. Böyle zalim bir karar ancak bu kadar kibar yazılabilirdi. Roman iyiymiş ama yayın politikalarına uymuyormuş. "Hadi oradan be," dedi kendi kendine. "Çocuk mu kandırıyor bunlar? Ne demek yayın politikası?" Oysa aynı yayın evinin kendini Allah'a ada, "Rabbim sev," dedi. "O seni görüyor. Kalbim sana yazılı. Sevmek günah değil," gibi bir sürü çerçöp yayınladığını biliyordu. Onlar kadar bile değeri yok muydu kendi romanının? Gerçi ona göre çerçöp olan kitapların büyük okuyucu kitlelerine ulaştığını bilmez değildi. Facebook'ta aradığı zaman bu kitaplardaki geri zekalı sloganları milyonlarca kişinin like'ladığını, binlerce kişinin de cevap verdiğini görüyordu. Cümle ne kadar adi ise cevaplar da o kadar çok oluyordu. Mesela "Bırakıp gideni beyin unutur da kalp unutur mu?" gibi bir cümle yazıldığında binlerce kişi "Unutmaz, unutmaz!" diye çığlık çığlığa cevap yetiştiriyordu. Da'nın ve Mu'nun bitişik yazılmasından rahatsız olan tek kişi yoktu aralarında elbette. Bazıları da bu zeka ürünü aforizmaya, yine zeka ürünü başka bir aforizmayla cevap vermeye çalışarak "Kalp unutmadığı zaman error verir." ya da "Bırakanı bırak, layık olana bak, gidenle gitme, gelenle gel" gibi mesajlar yazıyorlardı. Bazıları da bu sayfalar üzerinden vefasız sevgiliye ya sitem ediyor ya da öfke kusuyordu. Gül gibi sevgilimi ayartanlar Allah'ından bulsun inşallah. O karının enginarında çıbanlar çıksın. Rabbim uyuz versin de tırnak vermesin. Bakalım sana yar olacak mı sürtük? Gecenin bu saatinde neredesin gülşenim? Gel, gel, of! Memleketin popüler edebiyatının hali pürmelali bu şekildeydi kısacası ve bu durum Emre'nin kafasının tasını attırıyordu. Bir ara "Sahte isimle 2 günde şöyle uyduruk bir şey attırayım, hem para kazanır hem de piyasayla alay ederim," diye düşündü. Hatta birkaç sayfa yazdı ama sonra bu işi kıvıramayacağını anladı. Ne yazarsa yazsın, ne kadar adileşirse adileşsin, o düzeye inemiyordu. Okuduğu onca büyük yazarın ufak da olsa bir izi kalmış olmalıydı ki, yazdıklarında ne yazık ki bir kalite seziliyordu hep. Bu tip okurun hassas radarlarıyla o izi fark edip reddetmesi hiç de zor değildi. Temiz olmayı, burun karıştırmamayı, haykırmayan müzik dinlemeyi, efendice konuşmayı bile elitizm diye suçladıkları bir dönemde kime neyi anlatabilirdi ki? Emre acı çekse bile bütün bunları kabul edebilirdi. Çünkü bir toplumun çürüme evresine rastlamıştı ömür dilimi. Köyden kente gür diye akıveren 40 milyon kişinin yarattığı nihilist lumpenleşmenin mahvedici etkilerinin ortadan kalkması için en az birkaç kuşak geçmesi gerekirdi ki o zaman da kendisi roman yazabilecek bir durumda olmazdı herhalde. Emre'yi asıl sinirlendiren, kanını beynine sıçratıp deliye çeviren şey editörün cümleleri değil, onun yanlışlıkla gönderdiği bir değerlendirme raporu oldu. Herhalde editör, onun romanını da birçok başka kitapla birlikte bir eleştirmene göndermiş, ondan rapor istemişti. Sonra da kesinlikle gizli kalması gereken ve ne yazık ki kendi kibar cümleleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan raporu dalgınlıkla, silmeden Emre'ye yollamıştı. Aceleyle yaptığı bu hata Emre'de korkunç bir yıkıma yol açtı. Eleştirmenin mesajı, "Sevgili Nejat," diye başlıyordu editöre hitap ederek. "Son zamanlarda gönderdiğin romanlar içinde en zayıfı, en berbatı bu. Sana yazmış olduğum gibi ötekiler de zayıf. Edebi değerden yoksun ama hiç olmazsa bunun kadar iddialı ve küstah değiller. Bu Emre Karaca denilen çocuk," çocuk denmesine de ayrıca illet oldu, "gözündeki çöpü görmeyip dünya tarihindeki Mert'e dalmış. İsa, Barabas, Kafka vesaire. Ne oluyor bu çocuklara ya? Niye kendi konularına eğilmiyorlar? Niye alçak gönüllü bir çabayla tanıdıkları hayatı yazmıyorlar? Niye, deyim yerindeyse, Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya kalkıyorlar? Oysa edebiyat gözlerinin önünde. Neyse, kusura bakma ama bence bu çocuk sadece bu romanı yazamamış değil. Bu anlayışla bundan sonra da bir şey yazamaz. Yazar filan olamaz. Eğer yeni kitaplar gönderecek olursa, senden dost olarak ricam, onları başka bir arkadaşa yönlendirme. Çünkü beni çok sinirlendirdi kerata. Hem artık kararım belli." Bu korkunç satırların altında Hazakat diye garip bir isim vardı. E-posta adresinden bunun Hazakat Hisarlıgil adında bir adam olduğu anlaşılıyordu. "Not, cumartesi programı tamam değil mi? Yani bir değişiklik yok," diye yazıyordu bir de. Bu son cümleden editörle eleştirmenin dost olduğu, iş dışında da arkadaşlık ettiği, belki ailece buluştukları anlaşılıyordu. Emre o hırsla zaten kalmamış ve dipleri kanamış olan tırnaklarını yemeye çalışarak bu isimler hakkında bir internet araştırması yaptı. HH diye andığı Hazakat Hisarlıgil 55 yaşındaydı. Adını hiç duymadığı bir lisede edebiyat öğretmeniydi. Okul etkinliklerinin gösterildiği Facebook sayfasında da fotoğrafı vardı. Saçları dökülmüş, ince, sinirli bir yüzü olan, bıyıksız, gözlüklü bir adamdı. HH hakkındaki diğer bilgiler, onun evli ve bir çocuk sahibi olduğunu gösteriyordu. Demek ki editörle aile dostuydular. Nedense adamın tipi, evlilik ve çocuk yetiştirme maceralarına girişilebilecek biri değilmiş gibi görünüyordu. Emre dışarı çıktı, kalabalık caddelerde, minibüslerin egzoz püskürttüğü otoyolların kenarında, mahşeri üst geçitlerde insanlara çarpa çarpa, nereye gittiğini bilmeden saatlerce yürüdü. Sonunda ayakları onu sahil yoluna götürdü. Sol yanında Bizans surları, sağ yanında resim gibi hareketsiz duran şilepleri, tankerleriyle Marmara Denizi uzanıyordu ama Emre bunların hiçbirinin farkında değildi. İçinde filizlenen intikam planının ayrıntılarına girmek, her detayı düşünmek, neler yapacağını gözünün önüne getirmek, şu anda onu rahatlatmasa bile yaşama devam etmesini sağlayacak tek şeydi. İlk iş olarak o editöre ve eleştirmene esaslı bir cevap yazacaktı. Yayıncılar, eleştirmenler ve yaratıcı yazarlar üzerine çok sıkı, hatta edebiyat tarihine geçecek bir cevap olacaktı bu. Sonra adamın çalıştığı liseye gidip adresini öğrenecek, onu izleyecek, evinin önünde pusuya yatarak gündelik yaşamı, alışkanlıkları, kaçta işe gidip kaçta geldiği gibi konularda bilgi sahibi olacak, sonra da ancak bir romancının düş gücüyle kurgulayabileceği zeki bir son hazırlayacaktı haddini bilmez HD'ye. Emre editörün mesajına 3 gün sonra cevap verdi. Adres bölümüne hem editörün hem de eleştirmenin adını yazdı. Böylece onları ne kadar etkileyeceğini bilmiyordu ama e-postayı aldıkları zaman yaptıkları yanlışı anlayacaklardı. Bu metni yazmak için birkaç gün beklemesinin nedeni öfkesi yatışmasa bile ilk delirme anlarının geçmesi zihninin sakinleşmesiydi. Yoksa o mesaj baştan aşağı sövgülerle dolardı ki istediği bu değildi. Bir şey kanıtlamak istiyordu onlara. Yanlış olduklarını, yanlış davrandıklarını, yaratıcılığı yargılamak gibi olmayacak bir işe soyunduklarını, ne var ki kendilerine benzeyen insanların bütün uğraşlarına rağmen tarih boyunca gerçek yazını engelleyemediklerini anlatacaktı. Sait Faik'e ne iş yaptığını soran hakimin yazar cevabını alması üzerine katibeye dönüp "Yaz kızım, işsiz, boşta gezer." demesiyle başlıyordu mesajı. Sonra dünyanın kendi isteğimiz dışında küreselleşmiş olmasına vurgu yapıyor. Dünya kitap satış listeleri, sinemalar ve müzik listelerinden örnekler veriyordu. Bu durumda ben sadece bölgemi yazarım demek ancak export edebiyat yazarlarının işi olabilirdi. Çünkü onlar için önemli olan edebiyat değil, batılı editörlerin ve batı basınının kafasındaki klişelere uygun oryantalist mal pazarlamaktı. Hint deyince fakir, Çin deyince maymun beyni, Türkiye deyince cami, İran deyince molla, Arap deyince recm, Afgan deyince burka vesaire. Oysa bu ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatı sadece bunlardan mı ibaretti? O toplumlarda insanların ve duygularının çeşitliliğine rastlanamaz mıydı? Ayrıca Afrika'yı, Hindistan'ı, Japonya'yı konu edinen yüzlerce Amerikan-Avrupa romanı yok muydu? O zaman niye bir Türk yazar da o insanları konu edinemesindi? Sonra şöyle devam ediyordu. Sayın editör ve sayın eleştirmen, ne cevap vereceğinizi merak ettiğim için bu konuları sizlerle yüz yüze tartışmaktan çok zevk alırdım ama sanıyorum kabul etmezsiniz. O zaman size çok somut bir soruyu yazılı olarak yöneltiyor ve en azından bu konudaki cevabınızı rica ediyorum. Şimdi sayacağım yazarların ortak noktası nedir? Marcel Proust, James Joyce, Mark Twain, Bernard Shaw, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Benjamin Franklin, Upton Sinclair, Walt Whitman, Alexander Dumas. Uzatmadan söyleyeyim. Bu büyük yazarların ortak yanı, eserleri yayın evleri tarafından basılmaya değer bulunmadıkları için reddedilmiş ve kendi kitaplarını kendileri bastırmak zorunda kalmış olmalarıdır. Geçmiş zaman peşinde ve ulsiz bile bu kederden kurtulamamıştır. Jack London'ın 600, evet 600 kere reddedildiği bir yayıncılık dünyasından söz ediyoruz burada. Hiç merak eder misiniz? Acaba bu büyük yazarları reddeden editör ve eleştirmenler kimdir? Nasıl insanlardır? Edebiyat alanında hangi yetkiye dayanarak bu vahşi ve acımasız kararları vermişlerdir? Eğer reddedilen yazarların cesareti kırılsa ve kitaplarını kendileri bastırma yoluna gitmeseler, ki böyleleri de vardır mutlaka, ne kadar çok başyapıttan mahrum kalacaktık düşünsenize. Kim bilir kaç Savaş ve Barış, kaç Don Kişot, eleştirmen ve editör kurbanı olarak çöplükleri boylamışlardır. İnsanlığın mirası olan büyük romanlar, editör ve eleştirmen teröründen rastlantıyla kurtulan şanslı yapıtlardır ancak. Emre'nin kendi hızına yetişmekte güçlük çekerek yazdığı e-posta böyle devam edip gidiyordu işte. Ama yine de editör ve eleştirmenin yazının tamamını okumayacakları, kitabına yaptıkları gibi ancak bir göz atacakları kuşkusundan da bir türlü kurtulamıyordu. Bu işin tek yolu HH'yi karşısına alıp konuşmaktı. Onu doğru söylemeye, hatta özür dilemeye mecbur bırakmaktı. Gerçekleri onun hilekar yüzüne çarpıvermekti. Bu da normal yollardan olamazdı elbette. Adam kendisini dinlemezdi, hatasını kabul etmezdi. Ona hak ettiği cezayı verebilmesi için olağan dışı koşullar gerekiyordu. Ayrım sonu, sayfa 245.